Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Ocak 2017 sayısından bir mülakatı paylaşacağız. Değerli dinleyenler, Selman Tan'ın gerçekleştirdiği Kemalettin Altıntaş Hoca Efendi ile Annem Komutan Gibi Bir Kadındı başlıklı röportajı, mülakatı şimdi sizinle paylaşmak istiyoruz. Cemaatinin önünde çınar misali bir hoca efendidir Kemalettin Altıntaş hocamız. Ömrünü canla başla Kur'an hizmetine, maneviyat hizmetine adamıştır. Tanıyanları 90 küsur yaşında olmasına rağmen hala hangi hizmete çağrılırsa çağrılsın, genç bir insan heyecanıyla o hizmete koşuşunun şahididir. Kemalettin Altıntaş hoca efendiye mütevazı demek onu doğru tanımlamak olmaz herhalde. Çünkü mütevazılıkta var olanla övünmeme hali vardır. Ama Kemalettin Hoca Efendi'de bu da yok. Yani tam anlamıyla mahviyete bürünmüş bir Allah eri. Hocamıza baktığımızda kendisini dualarında talep ettiği sıfatlarla muttasıp olmuş olduğunu görürüz. Alim, abid, zahid, fasıl, muhlis, arif. Küçük de küçük, büyük de büyük olan, herkesin derdiyle hemdert olan, sohbeti insana ferahlık veren bir gönül ehlidir. Fakat samimiyetinin yanında üzerinde taşıdığı bir mehabet var ki hep kendisine saygı uyandırır. Kur'an yolunda çektiği cefalar yeni nesillere örnek olacaktır ümit ediyorum. Çünkü renkli hayat hikayesinden anlayacak çok dersler var. 2009 yılında Adem Ergül, Ali Yiğit, Murat Karaman Beylerle birlikte yaptığımız sohbeti sizlere takdim ediyorum. İsmiyle müsemma, bu yolun yetiştirdiği kemal ehli bir insan olan Kemalettin Altıntaş hocamıza Rabbimizden sıhhat içinde ibadet ve hizmet ömrü nasip etmesini niyaz ediyoruz. Muhterem hocam, asra yaklaşmış ömrünüzde zannederim ibretler anlayacak çok güzel hatıralar vardır. Müsaadenizle hayatınızı dinleyerek başlayalım. Bize bu imkanı tanıdığınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun. Önce fakire, sonra da sizlere rahmet okunmaya vesile olacaktır inşallah. Altınoluk'un ümmeti Muhammed'e uzun seneler hizmet etmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Elhamdülillahi alel İslam, elhamdülillahi alel İslam, elhamdülillahi alel iman, elhamdülillahi alel ihsan, elhamdülillahillezî cealenâ min ümmeti Muhammedin aleyhissalâtu vesselâm. Cenab-ı Hakk'a hamdü senâ, Habibi edibine salâtu selâm ve ashabına da sonsuz ihtiramdan sonra Bismillahirrahmanirrahim. Mâ esâbeke min hasenetin فَمِنَ اللّٰهِ وَمَا أَسَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا. Bu ayeti celiledeki manayı önce ifade etmek istiyorum. Çünkü insan konuşurken ya med övgü ya zem kötüleme ya da habere ait bir şey anlatıyor değil mi? Konuşmalarımızda nefsimize ait bir şey söyleyecek olursak diyorum ki, söyleyeceğimiz hayırlı her şey Allah'a aittir. Kötülüğe dair her şey ise nefsimizdendir. Onları da utanırız zaten söyleyemeyiz. Hayatımıza dair anlatacağımız şeylerden eğer nefsimize pay çıkaracak bir şey varsa peşinen söylüyorum ki o Allah'a aittir. Kıymetli kardeşlerim, biraz önce bahsettiğim Cenab-ı Hakk'ın lütfu ilahilerinden birisi olarak böyle bir manevi çevrenin içinde bulunuyoruz. Elhamdülillah ona şükrediyorum. Hiçbirimiz bu hayatımız için bir fatura ödemedik. Fakir Trabzon Araklı doğumluyum. Bize Haliloğulları derlerdi. Dedem erken vefat etmiş. Yetim kalan babamla amcam medrese eğitimi görmüşler. Amcam babam için baban bu bölgenin büyük alimiydi derdi. Babam icazet aldıktan sonra köye yeni bir ev yaptırmış ve orayı medrese olarak kullanmış. Yetiştirdiği talebeler o bölgede uzun yıllar hoca olarak hizmet etmişlerdir. Babam Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretleri'nin Bayburt'taki bir halifesine intisaplıydı. Şeyhi babama çok ihtimam gösterirmiş. Sonra kendisine bizim bölgede hilafet vazifesi vermiş. Ayrıca Araklı'da manifatura işiyle de meşgul olurdu. Fakir 1341 senesinde doğmuşum, yani 1925'e tekabül ediyor. Babam o yıl hacca gitmek için İstanbul'a gelmiş. Hacca gitmek yasaklandığı için gidememiş ve Süleymaniye Camii'nin yanındaki Süleymaniye Medresesi'nde 40 gün Erbayin'e girmiş. Erbayin arkadaşı ise Gümüşhanevi dergahının Mehmet Zahit Kotku Efendi'den önceki şeyhi Abdülaziz Bekkine Efendi'ymiş. Sonra Araklı'ya dönmüş. Döndükten bir hafta sonra abisine verdiği tefsir kitabını almak için onun evine gitmiş. Bilirsiniz, Karadeniz evleri hep arazilere yapıldığı için engebeli ve aralıklıdır. Abisinin köyün yukarısındaki evinden inip gelirken vurularak öldürülüyor. Kurşun tefsirden girmiş ve vücuduna saplanmış, orada vefat etmiş. O tefsir hala bende durur. Vurulma sebebini de anlatayım. Babamın teyzesinin kızının kocası seferberlikte savaşa gidiyor. 7-8 yıl geçip dönmeyince ve genç hanımın arazisi de olunca ona birisi talip oluyor. Bizim oralarda arazi az olunca kıymetlidir. Babam askerde olan kişinin ölümü sabit olmadığı müddetçe evlilik caiz değildir deyip evliliği engelliyor. O tarihlerde bir başka aile de babama müracaat etmiş. Bu aile, abi askerden gelmediği için kardeşi yengesiyle evlendirmek istiyor. Babam bu durum şer'en caiz değildir demesine rağmen evleniyorlar. Kısa bir süre sonra da kadının asıl kocası geliyor ve bir aile faciası yaşanıyor. Babamın teyzesinin kızının meselesine gelince babam bakıyor ki adam ısrarcı, teyzesinin kızını himayesine alıyor. Adam evliliğine babamı engel gördüğü için vurup öldürüyor. Sonra da o hanımı almış. Babam vefat ettiğinde 55 yaşındaydı. Ben 5 aylık olarak yetim kalmışım. Üçü erkek, ikisi kız, 5 kardeştik. Annemse 35 yaşında dul kalıyor. Annem babamın 3. hanımıydı. İlk hanımından anlaşamadığı için ayrılıyor. İkinci hanımı teyzemmiş. O da evliyken vefat ediyor. Sonra annemle evleniyor. Annem 35 yaşında memleketin şerefli bir insanından dul kalmıştı. Sonrasında varlıktan darlığa da düşüldü. O zamanlar kan davası çok olurdu. Ben en küçük çocuk olduğum için babasının kanını alır diye beni çok tahrik edenler oldu. O zamanların anlayışına göre babamı öldüren adamı vurmamanın ayıbı boynumuzdaydı. Özellikle benim boynumdaydı. Ben İstanbul'a gittiğim zamanlar bile tahrikler devam etti. Fakat Rabbim bizi o tür kötülükler yapmaktan alıkoydu, şükürler olsun. Anneciğim alay komutanı gibi bir hanımdı. Tam bir Osmanlı hanımıydı. 3 erkek kardeş, çoluk çocuk sahibi olduk ama hala annemden korkardık. Hem çok severdik hem de otoritesinden korkardık. Onun nezaretiyle Müslüman kaldık, hoca oldum. Aman kardeşler, bu memlekete hizmet etmek istiyorsanız anne yetiştirin. Kızlarımızı hem İslami hem insani eğitim vererek yetiştirelim. Benim böyle bir annem olduğu için ben cemiyetin önüne geçen bir hoca efendi olabildim. Akşamları hayvan otlatmaktan döndüğümüzde bizi dizinin dibine oturtur, önce sizi bir kontrol edeyim derdi. Yani sigara içip içmediğimizi kontrol ederdi. Sonra arka arkaya sorardı. Öğlen namazını kıldın mı? Abdestini nerede aldın? Yanında kim vardı? Eğer bunlardan tam tatmin olmazsa başımızda durur, sırasıyla öğlen, ikindi, akşam namazlarını kıldırır, yemeğimizi ondan sonra verirdi. Çocukluğumda annemin korkusundan kimseyle kavga etmemişimdir. Çünkü o hesaba çekecek. Mesela küfür eden bir çocuğu yanımıza yaklaştırmazdı. Bu kadar fedakar olan anneciğim, Trabzon'un meşhur ailelerinden küçük İbrahimoğulların kızıydı. Dayılarım hocaydı, hafızdı. Şimdi soy isimleri Gürsoylar. O dönemde çok acıklı şeyler yaşandı kardeşler. erkeklerden alınan yıllık 6 liralık yol vergisi vardı. Bu vergiyi ödeyemeyenler yevmiyesi 12,5 kuruşa taş kırarlar ve vergilerini öyle öderlerdi. Fakat bir de o dönemde çıkan şapka kanunu vardı. Erkekler şapka giymeye mecbur tutulmuşlardı. İnsanlar analarının eskimiş donlarının sağlam taraflarını keser, başlarına şapka yaparlardı. Perşembe pazarına indiklerinde jandarma onları durdurur ve başlarındaki şapkayı alır, çakıyla parçalardı. Ceplerini kontrol ederdi kav var mı diye. Ağaçların gövdesinde yetişen mantar, odun külünün suyunda kaynatılır, sünger gibi bir şey elde edilir, buna kav denirdi. Çakmak taşıyla kav kullanılarak ateş yakılırdı. İşte jandarma bu kavı arardı. Sebebi, insanlar kav kullanmasın, kibrit satın alsın, devlet kazansın. Tiryakiler keselerindeki kavı jandarmayla karşılaşmadan önce yolda bir taşın altına saklarlardı. Yani insanların bir kibrit alabilecek durumları bile yoktu. Şu anda geldiğimiz noktayı da anlattıklarımın ışığında bir kıyaslayalım. Ben yol vergisini yadırgamıyorum çünkü memlekette fakirlik var. Yol yapılacak, devlet vatandaşını çalıştırır, kalkınmak için kullanır. Fakat şapka almak için vatandaşı mecbur tutmak neydi? Kalkınmayla ne alakası vardı? İyi hatırlıyorum. Alınacak şapkanın markası SOS'ydi. Sahibi bir Yahudiymiş. Fiyatı 125 kuruş yani 10 günlük taş kırma parası. 1 kilo fındık 13 kuruş. En fazla fındığı olanın 300 kilo fındığı olurdu ve bundan elde edeceği gelirle bir yıl geçinecek düşünün. Yol parası, gelir vergisi var. Atlardan 30, mandalardan 40, ineklerden 20, koyun ve affedersiniz eşeklerden 10'ar kuruş alınıyor. Halkın şapka almaya verecek parası nerede var? Eğer şapkayı alamıyorsan bu sefer jandarma senin kafandaki bereyi parçalıyor. Üstelik gavur lengerini kafana takmayı istememek de ayrı mevzu. Bu kanuni bir emirdi. O dönemlerde böyle zulümler yaşadık. Sizler gençsiniz ve bugünkü hayatı hayat olarak biliyorsunuz. Bense 75-80 sene öncekileri hatırlıyorum ve bunları size hatırlatmak istiyorum. O dönemde ezanlar hep Türkçe okutuluyordu. Ben de tangur tungur bu ezanlardan çok okudum. Büyük korku vardı. Annemin amcası köyün kahvesinde namaz kıldırırken kameti içeride Arapça yapıyor. Bir CHP'li şikayette bulunuyor. Bunun üzerine annemin amcasını Manisa'daki divanı harpte yargıladılar. Trabzon neresi, Manisa neresi? Paçayı zor kurtardı geldi. Bu insanlar korkmaz mı? Memlekette sıtma olduğundan dolayı herkes korkusundan yazın yaylaya çıkardı. Hoca Efendi yazın 3 ay olmayınca kışın ezberlediklerimizi unuturuz. Bu şekilde 2-3 sene gittik geldik, adeta süründük. Kendi öz dayıma beni okutması için müracaat ettim. Dayım bana, aman oğlum sen beni astırmak mı istiyorsun dedi. Mesela bizim komşu köylerimizden birisinde Kur'an-ı Kerim dersi yapılırken jandarmalar odayı basıyorlar. Çocuğun elindeki Kur'an-ı Kerim'i alıp hocanın ağzına basıyorlar ve dipçikle kafasına vururken ''Papaz sen hala bunlarla mı uğraşıyorsun?'' diye bağırıyorlar. Biz hep bunları duyuyorduk ve Kur'an eğitimimize böyle bir korku içinde devam ediyorduk. Kur'an eğitimi kelle koltukta. Yanımdaki arkadaşım vazgeçti. Ben bir müddet bir başka köydeki hocaya devam ettim. Bu arada çarşambaya gidip kış dönemlerinde imamlık yaptığımız da oldu. Eskiden her köyde Diyanet'in tayin ettiği imamlar yoktu. İmamları o köyün ahalisi tutardı. Bu arada abilerim gidip ben de evin en küçüğü olduğum için annemle köyde yalnız kaldık. Annem dayımın kızını yanımıza aldı. Dayımın kızı benden 3 yaş büyüktü. Bir müddet sonra onunla evlendik. Ben askerdeyken Alman Harbi sıralarında hafızlığımı tamamladığım İstanbul'daki günlerimde o fakirlik zamanlarında hep o iki kadıncağız çalıştılar, bana para gönderdiler. Anneler demek ki bu kadar fedakar olabiliyormuş. Sabah namazından akşama kadar toprakta çalışırdı. Fakat buna rağmen gecenin ikisinde kalkar sabah namazına kadar kuşlar gibi çırpınarak zikrederdi. Seher vaktinde bazen köydeki kadınlar gelir, sabah namazına kadar onlarla birlikte zikrederdi. biz gaflet içindeydik. Ben annemin bu fedakarlıklarına karşı evlatlık vazifemi gereği kadar yapabildim mi, yapamadım mı bilmiyorum. Askerden önce hayatımda anneciğime iki defa yamukluk yaptım. İkisinde de cezalandırıldım. O mevzu da şöyledir. O yıllarda elbise sahibi olmak büyük ayrıcalıktı. Ben de elbise almak istedim. Annem ise, "Oğlum askerliğini bitir gel sana elbiseyi ondan sonra diktirelim," dedi. Ben dışarıda hocalık yaptığım için nasıl olsa haberi olmaz diye iki defa takım elbise satın aldım. Birisi çalıntı elbiseymiş, jandarmalar geldiler, elimden aldılar, o öyle gitti. Diğerini ise satın aldıktan sonra Trabzon'dan Samsun'a 8 günde gittiğim bir gemi yolculuğuna çıkmıştık. O zamanlar kamera falan yok. Koyunlarla birlikte güvertede yatıp kalkıyoruz. Gemideyken yağmur yağdı. Gözüm gibi baktığım takım elbisem torbanın içinde ıslandı. Kurutmak için gemide bir yere astım. Sonra kuruyunca tekrar torbanın içine koydum. Gemiden inerken bir baktım ki elbisenin yerinde yerler esiyor. Annemi memnun ettiğim zamansa onun ağzından dua ne şekilde çıktıysa Rabbim aynısını vermiştir. Şundan müstehdi oluyorum. Bizden memnun olmuş ki şöyle dua ederdi. Oğlum Allah gökten yağdırsın, yerden topla. Duasını hiç değiştirmedi. Onun duası bereketiyle hayatım boyunca maddi, manevi hep güzellikler gördüm. Onu kandırdığını bildiğim bir kadıncağıza yardımda bulunmamı istedi. Annemin isteğini yerine getirmek için cebimdeki bütün parayı çıkarıp son kuruşuna kadar verdim. Sonra bir baktım ki Allah o paranın yerine misliyle bereketler ihsan eyledi. Vefat edinceye kadar bizimleydi. Ömrüm boyunca hizmet ettim. İnşallah ruhu şad olmuştur. Askerlik zamanı geldiğinde hafızlığımda ancak 16. sayfaya gelebilmiştim. Yani yaklaşık Kur'an-ı Kerim'in 1/5'i kalmıştım. Biraz önce bahsettiğim üzere hem düzenli bir eğitim yok hem de yılın önemli bir kısmı geçim temin edecek işlerimizle uğraşıyorum. O zaman medreseler kapatılmış, okul diye bir şey yok. Ben okula gidemedim. Araklı nahiyeydi. Orada da okul yoktu. Beşiktaş Sinan Paşa Camii'ne imam olacağım zaman ilkokul diplomasını mecbur tuttukları için Sinan Paşa İlkokulu'nda sınava girip o zaman alabildim. Okuma yazmayı önceden abilerimden öğrenmiştim. Onun için şimdiki gençliğimiz çok şanslı. Nasıl şartlardan geliyoruzu anlamanız için size bir hatıramı anlatayım. Sene 1949, hafızlığımı tamamlamak için İstanbul'a gelmişim. Tramvaya bindim, Fatih'ten Eminönü'ne gidiyorum. Tramvayda birisinin elinde dürülmüş bir gazete var. Dürülmüş olan kısmında büyük puntolarla cennet kelimesini okudum. Çok merakıma mucib oldu. Acaba gazete cennetle ilgili ne yazıyor diye çok merak ettim. İner inmez gazeteyi aldım. Cumhuriyet gazetesi, gazeteyi biliyorum. O gazeteyi herkes mukaddes kitap gibi okuyordu o zaman. Açtım ne göreyim. Beyoğlu'nda Cennet Barı diye bir bar varmış. Onun reklamı. Verdiğim paraya öyle bir acıdım ki o zaman o gazete parası benim için iyi bir paraydı. Müslümanlar o günlerde cennetin ismini bile duymaya o kadar hasretti kardeşlerim. İslam'a ait şeylerin o kadar hasretini çekiyorduk. Siz şimdiki nesil çok büyük lütuflar içindesiniz ama farkında değilsiniz. Ben İstanbul'a geldiğim zamanlar camilerin birçoğu askeriyeye ait ot depolarıydı. Askere gitmek için toplandığımızda bizi Sürmene'de de İstanbul Sultanahmet'te de camide topladılar. Askerler Sultanahmet Camii'nin içinde horon tepiyorlardı. Böyle çok acıklı günler yaşandı. Bizim zamanımızda Müslümanım demeye korkardık. Şimdi Müslümanların okulu da, üniversitesi de, gazetesi de, televizyonu da var elhamdülillah. Ben bunları görünce çok mutlu oluyorum. Yeter mi? Elbette yeterli değil. Daha çok olur inşallah. Burası İslam dünyasının kalbi. Bilelim ki dünya üzerindeki bütün Müslümanların hakkı âliyesi, mesuliyeti üzerimizde durmaktadır. Daha çok çalışmamız lazım. Rabbimden niyazım, Allahu Teala Müslümanlara helalinden çok imkan lütfetsin de onu İslam dünyası için harcayalım ve düşmanlarımızla yarışalım. Bu noktada çok korktuğum bir şey var, onu da ifade edeyim. Müslümanların güçlü olalım derken bilerek veya bilmeyerek etrafına zulmetmesi. Allah zalimleri sevmez. Cenab-ı Hak yanılıp da bizleri zulüm işlemekten muhafaza buyursun. Mazlum gayrimüslim de olsa Allah onun yanındadır. Allah Müslümanlara çok mal nasip etsin ama o da dürüstçe hak edilerek olsun. Kardeşler, bir hayra vesile oluyorsak bilelim ki bu bizim ahiretimiz için çok büyük bir lütuftur. Bunun farkında olalım. Allah sevmediği kişiyi hayırda kullanmaz. Allah'ın bir kişiyi sevebilmesi içinse kul olmayı bilmek lazımdır. Cenab-ı Hak bizlere gerçek manada kul olabilmeyi nasip eylesin. Kul zannettiğimiz birçok kişi aslında kul değildir, puldur. Medeniyetin zirvesi nedir biliyor musunuz kardeşler? Kula kulluktan kurtulmaktır. Medeniliğin ta kendisi insanın kendisine kul olduğunu bilmesi ve onu en güzel şekilde yaşamasıdır. Asıl özgürlük nefsinin eseri olmamaktır. Yani nefsani istekler peşinde koşmamaktır. Hocam, kulluğu kimileri bir acziyet, çaresiz kalmış insanların psikolojisi gibi değerlendiriyor. Siz de kulluğun insanlığın en üst mertebelerden birisi olduğunu söylüyorsunuz. Gerçekte kulluk en büyük mertebedir. Fakat kulluğu doğru manasıyla yapabilmek lazımdır. Bugün Rabbine kul olamayan insanların çoğu maalesef bir başka insana kul olmaktadır. Veya nefsinin kulu olmaktadır ki bu insan için en büyük zillettir. Çünkü nefs insanı devamlı kötülüğe götürür. Kul Allah'a teslim olabilen insan demektir. Gerçekten Rabbine kul olabilen insan bu dünyada huzuru bulur. Hatta daha doğrusu iki dünyada da mutlu olacak olan insan odur. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim ben teslim oldum derken alemlerin Rabbine teslim oldum demektedir. İman da İslam da teslimiyet doludur. Osmanlı'da dergahların kapılarına ah teslimiyet yazıları boşuna asılmamıştır. Kul her türlü nimeti kendisine lütfeden Cenab-ı Hakk'a tam manasıyla teslim olabilirse sadece af olmakla kalmayacaktır. Kendisine çeşitli manevi mülkler verilecektir. Hatta cennete kavuşmasıyla da kalmayacak, cemalullah'la taltif olunacaktır. Yeter ki bizler tam bir teslimiyetle teslim olabilelim. Teslimiyet sözle değil, özle olabilen bir şeydir. Şunu bilelim ki herkes İslamiyet'ten teslimiyetine göre istifade edebilir kardeşler. Hocam, askerliğinize kadar gelmiştik. Oradan devam edelim mi? 1944 senesinde Yalova Teyyare Meydanı'nda askerliğe başladım. Askerliğimiz ırgatlıktı. Askeriyedeki meydanları, yolları yapıyorduk. O zamanlar yemekhane falan yoktu. Herkesin çantasında kaşığı olur, yağmurun karın altında karavanadan yer, kaşığı bir kağıda siler, çantamıza koyardık. Yüzümüzü meydanda biriken sulardan yıkardık. 450 kişi suyu bir kuyudan alırdık. Belki böyle imkansızlıklardan, belki de annem üzerime çok düştüğü için o baskıdan kurtulunca sanki Öcalı gibi iki ay namaz kılmadım. Ama içimde bir acı beni kemiriyor. Kendi kendime diyorum ki, eğer annen bilse ki sen iki aydır namaz kılmamışsın, yemin billah seni evlatlıktan reddeder. Bu eziklik içindeyken acemi birisi geldi. Kışın kar yağarken bile damlalığın altında namaz kılıyor. Bu sefer içimdeki vicdan azabı daha da arttı. Demek ki mazerete gerek yokmuş, namaz kılınabiliyormuş dedim. Evet değerli dinleyenler, mülakat bu ay burada bitiyor. Gelecek ay ki sayıda devam edecek. Evet, bu mülakatın ikinci bölümünü Altınoluk Dergisi'nin Şubat sayısından aktarmaya devam edeceğiz. Kemalettin Altıntaş Hoca Efendi ile yapılan bir mülakatı paylaştık bugün sizinle. Annem Komutan Gibi Bir Kadındı başlığıyla okuyucuyla buluşmuş. Bu mülakatın ilk bölümü Selman Tan gerçekleştirmiş mülakatı değerli dinleyenler. Ve gelecek ay inşallah ikinci bölümünü de sizinle paylaşacağız. Kemalettin Altıntaş Hoca Efendi ile yapılan mülakatı aktarmaya devam edeceğiz. Evet, bugün Ocak 2017 sayısından Altınoluk Dergisi'nden bu mülakatı paylaşmış olduk sizinle. Yarın yeniden birlikte olabilmeyi ümit ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.